Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından her hafta bu saatte sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle buluştuk. Bundan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Programa geçmeden evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, geçmiş günleri akıcı kalemiyle, tatlı üslubuyla anlatanlardan bir tanesi de Semih Mümtaz Bey'dir. Zaman zaman kendisinden bazı hatıralar sizlere naklediyoruz. Muhtelif dergilerde ve kitaplarda neşredilmiş hatıralar bu. Bugün, evvel zaman içinde Livadya heyetleri başlıklı bir hatırasını size nakletmek istiyoruz. Livadya heyetleri, çoğumuza belki yabancı gelecek ama geçmiş günlerin, yakın tarihimizin çok mühim bir hadisesiydi değerli dinleyiciler. Çar, Rus Çarı her sene Kırım'ın güneyindeki Livadya'da ki sayfiyesine geldikçe Osmanlı Padişahı ve bu hatıraların yazıldığı zaman Sultan II. Abdülhamit oraya bir istikbal heyeti, bir karşılama heyeti gönderirdi. Bu karşılamalar enteresan tarihi vakalardı ve böylece padişah halifelik nüfuzunu da kullanmış ve göstermiş oluyordu. Evet, şimdi sözü Semih Mümtaz Bey'e bırakalım. Sultan II. Abdülhamit'in cülusunu müteakip, arzusuna muhalif olduğu halde hemen hemen kerhen ilan edilen muharebeden, yani 93 Harbi'nden ve doğurduğu Berlin Muahedesi'nden sonra artık Avrupa'dan evvel Rusya'yı ve Rus Çarı'nı avutmak, onu hüsnü idare etmek siyasetini tutuyordu padişah. Şöyle bir yol keşif ve takip eder oldu. Şöyle diyordu: Balkan milletleriyle biz uğraşamayız çünkü onlara inanamayız ve onlardan hayır bekleyemeyiz. Ne yapar yapar birleşirler, başımıza çorap örerler. Yapacağımız tek şey aralarındaki rekabeti körüklemektir. Kendimizi selamette tutmaktır. Şimdi Bulgaristan lafz-ı murat bizdedir, bize tabidir. O hain Romanya uzakta kalmıştır. Karadeniz'deki sahillerimiz geniştir, karasularımız uzundur. Komşumuz Rusya ile burun burunayız. Dalgaları sularımıza giriyor, karışıyor. Fakat onlar büyüktür, biz küçüğüz. Hüsnü idareden başka çare yoktur ve olamaz da. Evet, Sultan II. Abdülhamit böyle diyordu. Bu güna düşüncelerinden ilham almış olacaktır ki, Rusya çarı her sene Livadya'ya gelecek, ona komşuluk nezaketiyle, safalar geldiniz muhterem komşumuz demek için bir heyet istikbaliye, bir karşılama heyeti göndermek kararını verdi. Bu da sahihtir. Bu kararı hot bohot verdi, kimseye sormadı ve her sene olduğu gibi imparatorun Livadya'ya geleceğini haber alır almaz Mayyet-i Seniye'ye mahsus olan vapurlardan İzzettin vapuru Humayun ile teşkil ettiği kalabalıkça bir heyeti, murakhas heyetini Livadya'ya gönderdi. Sefiri vasıtasıyla da çara haber verdi ve güya kendi topraklarına bir misafir geliyormuş gibi bir eda takındı. Vapura sarayın altın sofra takımlarını, üniformalı garsonlarını, muhafız bölüğünden tığ gibi yakışıklı askerleri ve yaver paşalardan ve beylerden lisan bilenleri ve Mabeyn-i Hümayun'a memur bazı sivil zevatı birer birer kendisi seçti. Heyet reisine de bir sırasını getirip nam-ı şahanesine çara vapurda bir yemek ziyafeti vermeye muvaffak olmasını sıkı sıkı tembih etti. Livadiye'ye giden birinci heyet reisinin kim olduğunu, yazılarımı hafızamdan aldığım için muhakkak olarak şimdi söyleyemeyecek isem de, sonraları bu heyete mükerreren riyaset eden zat devletli Turhan Paşa Hazretleri'ydi. Turhan Paşa birçok büyük elçiliklerimizde ve meşrutiyetten evvel de senelerce Evkaf-ı Humayun Nazırlığında bulunmuştu. Sonra da 6 sene kadar Petersburg Sefiri Kebirimiz, Büyükelçimiz idi. Bu Cemile-i Hemcivari'den, yani komşuluk nezaketinden fevkalade mütehassıs olan Rusya çarı da İzzettin Vapuru Humayun'u toplarla İkbal ve vapura gönderdiği heyetle cidden emsalsiz bir safalar geldiğiniz resmi icra ettirdi. Ve Livadiya Sarayı'nın bir kısmını heyetimiz reisiyle yüksek rütbeli arkadaşlarına tahsis ederek vakit geçirmeksizin kendilerini huzura kabul etti. İlk söz olarak muhterem ağabeyim padişahınız hazretleri inşallah kemal-i afiyettedirler diyerek bir takım samimi sualler irade eyledi. Bu defadan sonraki defalarda da sözü hep böyle başlar ve ağabeyinden hürmetle bahisler açardı. Bunun böyle ola geldiğini Turhan Paşa merhumdan duymuşumdur. Livadiye'ye yalnız bir heyet gitmez. Çara ve Çariçe'ye ve Çareviç'e hediyeler, mahiyetindekilere de nişanlar giderdi. Hünkar bu hediyelerini bilhassa Türk mamulat ve masnuatından olmasını iltizam ve bizzat buna dikkat ederdi. Yani Türk el sanatlarından olmasına dikkat ederdi. Yıldız'da inşa ettirdiği meşhur Çin'i fabrikasından çıkan küpleri, güğümleri, Anadolu'nun seccadelerini, çatmalarını, halı ve Bursa hamam takımlarını, el işlemelerini, oyalarını, Hereke'nin çıkardığı ne varsa hemen hepsinden birer numuneyi kendi görür ve kendi ayırırdı. Bunlar çarı o kadar memnun edermiş ki, Livadya'daki sarayının zatına mahsus olan dairelerini bunlarla döşetmiş, bunlarla tezyin etmişti. Gene Turan Paşa'dan öğrenmiştim. Çar beni yatak odasına kadar götürdü, bunları birer birer bana gösterdi derdi. Heyet avdet ederken o da nişanlar verir, padişaha hediyeler yollardı. Çar bu gidip gelişlerin iki defasında İzzettin Vapuru Humayun'una gelerek bir keresinde çay içmiş, ikincisinde yemek yemişti ki bu hadisede heyetin azası olarak Orman ve Maadin Nazırımız Utufetli Selim Melhame Efendi Hazretleri de vardı. Henüz kendisi vezir olmamıştı ve Turhan Paşa ile çok dost idiler. Nasılsa bu da hatırımda kalmış, Çar Melhame Paşa'dan aşırı memnun olup ona nişandan başka bir de altın sigara tabakası vermişti. Bu istikbale gidilen çar ikinci Nikola idi. Bu seyahatlerin birisi Turhan Paşa'nın ödünü koparmıştı. Boğazı çıkar çıkmaz esmeye başlayan sert bir rüzgardan sonra yükselen dalgalar yandan çarklı İzzettin vapurunu hayli yalpalandırdığı için paşa ısrar etmiş, vapuru çevirterek kavaklara kadar döndürtmüştü. Sultan II. Abdülhamit malum ve meşhur olan tedbirkarlığına rağmen bu haberi gülerek karşılamış ve ben mallarımı, adamlarımı bilirim. Onun için vaktinden evvel heyeti hareket ettirmekle isabet etmişim. Yoksa çarı istikbal yerine teşhi etmiş olurlardı. Yani çarı karşılamak yerine geçirme gitmiş olurlardı demişti. Elhak Turhan Paşa denizden daha çok korkar ve sefer ve seyahatlerinde bir de yanında mütaharrik eczane taşırdı. Hususi bir çanta lebalep eczak kutularıyla şişelerle dolu olurdu. Bu Livadiye seferlerinin bazılarında iki hükümdar arasında bazı resmi mesajlar da teati edildiğini biliniyor. Ve Amedeo odası kalemi mahsus sülefasından olarak belki bunları tebiz etmişlerden isem de, yani Babali katiplerinden olarak belki bunlardan bazılarını ben yazmışsam da neye dair olduklarını der hatır edemedim. Ve bu makaleciye sokuşturamadım diyor Semih Mümtaz Bey. Meşrutiyetten sonra da yani 1908 yılından sonra da Sultan Reşat zamanında gene böyle bir heyet Livadiye gider olmuş ise de artık Turhan Paşa Petersburg'da büyük elçimiz olmuştu. Ve Hariciye Nazırımız Rifat Paşa heyete riyaset etmişti. Turhan Paşa'yı Çar çok severdi ve 6 seneden fazla süren Petersburg sefareti zamanında ona hususi emniyet ve iltifat gösterirdi. O uğursuz Balkan Muharebesi'yle beraber bu seyahatte ortadan kalktı, yani 1913'e kadar devam etti. Sultan II. Abdülhamit devrinde buna benzer başka bir sefer ve seyahat hatırlamıyorum. Gerçi Maiyet-i Seniyye'ye mahsus bir vapur-u humayun Almanya'ya kadar gönderilmiş idiyse de o Kiel kanalının Küşat resmi açılış merasimi dolayısıyla idi. Bir diğeri de Japonya denizlerinde batmıştı Ertuğrul Fırkateyn'i. Yalnız bize kadar gelen hususi, hatta nim resmi, yarı resmi vapurlardan birkaçı hafızamda kaldı. Bir tanesi Anfrit adlı bir yattı. Ve hemen her sene Rusya Grand Düşeslerinden olup Yunan Kralı 1. Yorgi ile evlenen Olga isimli kraliçeyi Yunanistan'dan Rusya'ya getirir götürürdü. Bu kraliçe boğazdan yatıyla geçerken karaya çıkmaz ve yalnız biraz tevakkuf ederdi, duraklardı. Ve Sultan II. Abdülhamit de kendisine bir teşrifatçı, bir protokol müdürü göndererek selam yollardı. Fakat Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un refikası İmparatoriçe Eugenie'yi kocasının vefatından sonra da sık sık hususi yatıyla İstanbul'a geldikçe mevkide bulunan bir imparatoriçe imiş gibi kabul eder padişah ve şehri gezerken onu saray-ı humayun arabalarıyla gezdirtirdi. Ona çok hürmet ve ikram ederdi. Amcası Sultan Abdülaziz de beraber şehzadeliğinde Paris'e gittiği zamandan beri bu kadını çok beğenir, işte kadın böylesine derler derdi diye rivayet edilirdi. İlk zamanlarda bu imparatoriçeyi gezdiren yat Fransız bahriyesine mensup Moe gemisiydi. Ve bu isimde bir gemide sefaret maiyeti vapuru olarak İstanbul'da bulunuyordu sonraları. Acaba aynı vapur muydu pek bilmiyorum. Yalnız biliyorum ki Öjeni kocasından sonra hususi bir yata sahipti ve onunla denizlerde dolaşırdı. Çok ihtiyarladığı halde hafızası ve zekası terü tazeydi. Evet değerli dinleyiciler, Semih Mümtaz Bey'in Livadi heyetleriyle alakalı hatırası burada bitiyor. Yeri gelmişken burada bir istidrat yapalım. Şimdi malumunuz Kırım asırlarca Müslüman bir Türk yurdu olarak kalmıştır. Ancak küçük Kaynarca Muharebesi'yle, muahedesiyle 1774'te güya müstakil bir devlet olmuş, bir hanlık olmuş. Bundan birkaç sene sonra da Rusya tarafından işgal edilmiş ve ilhak olunmuştu. Bundan sonra artık Kırım bir Rusya toprağı oldu. Bu ahalisi kamilen Müslüman olan havalinin, bir ülkenin ilk defa düşman eline geçişiydi. Ve Osmanlı siyaseti için çok onur kırıcı, çok üzücü bir hadise oldu. Osmanlı padişahları Kaynarca Muahedesi'nde, anlaşmasında çok zekice, kurnazca bir hareket sergilediler. Ve Osmanlı padişahının padişah olmak itibariyle Osmanlı ülkesindeki halkların üzerinde ve halife olmak itibariyle Osmanlı sınırları dışındaki Müslümanların üzerinde bir otoritesi olduğunu düşmana, yani Ruslara kabul ettirdiler. Halbuki değerli dinleyiciler, İslamiyet'te halife devlet başkanıdır. Halifenin papa gibi ruhani bir liderliği mevzubahis değildir. Fakat Osmanlı padişahları bunda bir fayda gördüler. sınırların dışında yaşayan Müslümanları kontrol altında tutmak, onlarla ana vatanın irtibatını sağlamak, böylece Türk-İslam Birliği'ni ileride tahakkuk ettirebilecek çalışmalarda bulunmak maksadıyla böyle bir iddiada bulundular. Bu iddia Rusya tarafından kabul edildi. Ve Osmanlı Padişahı bundan sonra Osmanlı ülkesi sınırları dışına çıkan Osmanlı ülkesinin Osmanlıların kaybettiği bütün ülkelerde yaşayan Müslümanlar üzerinde ruhani bir nüfus kazandı. Kırım, arkasından Balkanlardaki bütün ülkeler, Romanya'sı, Sırbistan'ı, Arnavutluğu, Bosna Hersek'i, Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı elden çıktıkça padişah buradaki Müslümanlar üzerinde ruhani otoritesi halife sıfatıyla müftü tayin etti, kadılar tayin etti, buraya heyetler gönderdi, mektepler açtırdı ve böylece bu irtibatı devam ettirdi. İşte bunun ilk örneğini Kırım'da görüyoruz. Kırım Rusların eline geçtikten sonra bile Osmanlı padişahları buraya müftü tayin etmişler, kadı tayin etmişler ve Kırım Müslümanları ile irtibatı devam ettirmişlerdir. Bugün Kırım'da Tatarlar varsa, Kırım'da İslamiyet varsa, Türklük varsa bunu Osmanlı padişahlarının bu ileri görüşlülüğüne borçluyuz diyebiliriz. İşte Livadiya heyetlerinin esası da buna dayanıyor değerli dinleyiciler. Yani Çar Kırım'daki yazlığına gelince kendi toprakları orası ama padişahın orada halife sıfatıyla oranın halkı üzerinde ruhani nüfuzu var ya, işte padişah devamlı bunu zinde tutmak, gündemde tutmak için buraya bir heyet gönderiyor. Heyetin sebebi, bir birinci sebebi Çar'la iyi münasebetler değil, elbette o da var. Nitekim bundan çok müspet semere de alınmış ve padişahın saltanatı müddetince Rusya dönüp ters bakmamıştır bile Osmanlı ülkesine. Onun için bu Livadi heyetleri hem Osmanlı padişahının halife sıfatıyla bu nüfuzunu tebarüz ettirmesi hem de Rusya ile iyi münasebetlerin 30 sene zarfında muhafaza edilmesi bakımından çok kayda değer tarihi bir hadisedir. Değerli dinleyiciler, vaktiyle memleketimiz yabancı krallara bir nevi ilticagah, sığınak olmuştu. Bilhassa Sultan 3. Ahmet zamanında. Siyasi ve askeri mağlubiyetlere uğrayan yabancı krallar ve kahramanlar, hayatlarını kurtarmak ve ideallerine devam etmek için zamanın hürriyeti en bol ülkesi olan Türk topraklarına sığınıyorlardı. O devirde Ruslara mağlup olduktan sonra Türkiye'nin şefkat ve merhametine iltica eden İsveç kralı Demirbaş Şarl veya doğru ismiyle Karl bu mültecilerin ilki değildi. Ondan evvel Sultan 4. Mehmet'in zamanında Macar asilzadelerinden Tökeli İmre'de Avusturyalılara karşı açtığı İstiklal Harbi'nde mağlup olduktan sonra Türkiye'ye iltica etmişti. Bu zat Macaristan'ı Avusturyalıların boyunduruğundan kurtarmak için 1676'da kıyama kalktı ve bir İstiklal Harbi açtı. Bu harbe 3 sene dayanabildi. Sonra bitap ve perişan bir halde Türkiye'ye geçti. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 220 bin kişilik bir orduyla Viyana'yı muhasara ettiği zaman o da beraberdi. Ve bu hizmetine mükafat olmak üzere kendisine Orta Macaristan Beyliği verilmişti. Fakat harpten sonra Avusturyalıların Macarlar hakkında affı umumu ilan etmeleri üzerine etrafında bulunanlar kendisini terk etti. Tökeli İmre artık Avusturyalılarla uğraşacak kuvvete malik değildi. Hatta bütün mallarıyla emlakını da kaybetmişti. O, bu defa da Sultan 2. Mustafa'ya iltica etti. Kendisine İzmit civarında bir çiftlik verildi. Sonra 1705 yılında orada vefat etti. Türklerin Tökeli İmre'ye karşı göstermiş oldukları siyanet ve şefkat Macarları minnettar etmiş değerli dinleyiciler. Ve o tarihten sonra memleketlerinde giriştikleri siyasi davaları kaybeden Macarlar Türkiye'yi kendilerine ilticagah addetmişlerdi. Macarların İstiklal Harbi durmuş değildi. Bu defa da mücadelenin başına Orta Macaristan Kralı 2. Franz Rákóczi geçmişti. Ferenc Rákóczi Macarca ismiyle. Bu da son kuvvetini sarf edinceye kadar Avusturyalılara mukavemet göstermiş ve sonunda mağlup olup Türkiye'ye iltica etmişti. O sıralarda Avusturyalılarla Osmanlıların arasındaki siyaset çok gergindi. Ve nihayet bu gerginlik harbe yol açmıştı. Bu harbe Rákóczi'de iştirak etmiş ve fakat ne çare ki bu harp muvaffakiyetsizlikle hitama ermişti. Sulh muahedesini müzakere için gelen murahhaslar, Rákóczi oğlunun kaydu bent edilerek düşmanı canı olan Nemçeliler eline teslim olunmasını murat ve hatta ısrar etmişlerdi. Eski kayıtlarda böyle geçiyor. Fakat Türk murahhasları Mesfur Kral Devlet-i Aliye'nin mihmanı olup kaydı bend ile değil sureti ikram ile bile düşman eline teslim olunmak nakisesi bir veçile irtikap olunamaz diye cevap vermişlerdi. Şimdi Avusturyalılar diyor ki Rákóczi'yi derhal teslim edin. Bizim murahhaslarda diyorlar ki bu bir kraldır. Devlet-i Aliye'nin Osmanlı Devleti'nin bir misafiridir. Değil kaydı bent ile yani elleri bağlanarak ikram edilerek bile düşmana teslim edilmesi çok büyük bir utanç verici bir durumdur. Bunu yapmak işlemek bize yakışmaz diye cevap verdiler. Rákóczi bir müddet Boğaz içinde Yeniköy'de oturdu değerli dinleyiciler. Fakat tıpkı İsveç kralı Karl, Demirbaş Karl gibi rahat durmayarak Avusturyalılarla Türklerin aralarını açacak bir takım teşebbüslerde bulundu. İzzet-i ikram ile ve bir harp sefinesiyle, gemisiyle Tekirdağ'ına, o zamanki ismiyle Tekfur Dağı'na nakl olundu. Ferenc Rákóczi yalnız değildi. Mahiyetinde bir takım Macar asilzadeleri de vardı. Hükümet bunlara orada bir Ermeni mahallesi satın alarak yerleştirdi. Prensin evi pek muhteşemdi. Aynı zamanda onlara 1720 tarihinde bir fermanla pek geniş tarlalar ve meralar bağışlandı. Refah içinde yaşatacak kadar da tahsisat verildi. Sultan 1. Mahmut zamanına kadar yaşayan Ferenc Rákóczi, hayatını her türlü maişet endişesinden azade bir surette geçirdi. Ferenc Rákóczi'nin Tekirdağ'da oturduğu konak, son derece güzel, Türk mimarisinin en önde gelen numunelerindendir ve günümüzde de ziyaretgâhtır. Değerli dinleyiciler, Türkler şefkat ve merhametlerine iltica eden bu krallara, prenslere ve kahramanlara karşı her türlü lütuf ve atifetlerini ibzal etmekten geri durmuyorlardı. Hatta onların davaları uğrunda harbi bile göze aldıkları halde bir türlü kendilerine de yaranamıyorlardı. Mamafi ecdadımız buna hiç emniyet vermemişlerdir. Üzerlerine düşen civan mertlik ve âli cenaplık vazifesini sonuna kadar ifa etmişlerdir. 1848 yılında Fransa'da zuhur eden ihtilal, dünya milletlerinde istiklal fikrini uyandırmıştı. O zamana kadar Macarların istiklal ateşleri üzerinde husule gelen külleri de körüklemişti. Nitekim bir müddet evvel Macarlar, Avusturyalılarla birleşmişlerdi. Müştereken kabul ettikleri kanun esası mucibince Avusturya İmparatoru aynı zamanda Macaristan Kralı olmuştu. Fakat yeni Fransız ihtilali Avrupa'nın havasını değiştirmişti. O zaman tekrar istiklal sevdasına kapılan Macarlar, memleketlerinde yalnız Macarlardan mürekkep bir kabine teşkilini istemişlerdi. Avusturya Macaristan İmparatoru Ferdinand, Macarların bu arzusunu reddetmedi. Lakin Macarlara güvenemediği için, icap ettiği zaman kuvvetli bir baskı yapmak maksadıyla, Hırvatistan valisi Yelaşiş'i başkumandan sıfatıyla Macaristan'a gönderdi. Macarlar, o zaman Hırvatistan Avusturya'nın hakimiyetinde, Macarlar bir Slav'ın kendi memleketlerine başkumandan nasip edilmesini adeta bir hakaret telakki ettiler. Derhal bir müdafaa komitesi teşkiline giriştiler. Ve bu işin başına da Macar asilzadesi ve vatanperverlerinden Lajos Kossuth'u geçirdiler. Kossuth, komitenin başına geçer geçmez ecnebi memleketlerinde bulunan Macarlara birer beyanname gönderdi, hepsini vatanlarına yardıma davet etti. Avusturya Macaristan İmparatoru Franz Joseph, Macaristan'ın Avusturya'ya ilhakını ilan ederek Macarları tethiş suretiyle teskin etmek istedi. Fakat Kossuth bu ilhakı kabul etmedi, Macaristan'ın müstakil bir cumhuriyet olduğunu ilan etti ve kendisi de cumhurreisliği makamına geçti. Kossuth çarçabuk 50 bin kişilik bir ordu topladı. Lehistan generallerinden Bem ve Macar generallerinden Körke ile derhal harekete başladı. Avusturyalara galebe çaldı. Hatta Transilvanya'yı, yani Osmanlılardaki adıyla Erdel'i bile Avusturyalılardan aldı. Ve böylece Macaristan Avusturyalıların boyunduruğu altından kurtuldu. Fakat Avusturya başvekili Rus çarı 1. Nikolay'la derhal bir ittifak akdetti. Bu ittifak mucibince Macaristan'a General Paskievich'in kumandasında 200 bin Rus askeri girdi. Macar istiklal kahramanları bu büyük kuvvete de karşı koydular. Lakin bütün takatlerini sarf ettikleri halde mağlup oldular. Takım takım Türk topraklarına iltica etmeye başladılar. İlk mülteci kafilesi 1120 kişiden ibaretti değerli dinleyiciler. Fakat bunun 36'sı belli başlı şahsiyetlerdi, diğer kısmı zabitlerle efrattan mürekkepti. Bunların en başında Macaristan Cumhurreisi Lajos Kossuth bulunuyordu. Diğer belli başlı şahsiyetleri de şunlar teşkil ediyordu. General Kırar Mesars, General Perkül Marilem, General Soski, General Dembineski, General Nohazin, Leh asilzadelerinden yani Polonya asilzadelerden Kont Şaşil, Miralay yani Albay Alexander Nonehri, General Batiani, General Bem, Miralay Kont Femleski, Miralay Fataniye vesaire vesaire. Bunlar yalnız değillerdi değerli dinleyiciler. Bir kısmı ailelerini, bir kısmı da kendi adamlarını getirmişlerdi. Romanya iskelelerinden vapurlara bindirilen bu mülteciler, Marmara sahilindeki Gemlik iskelesine nakledildi. Oradan da Kütahya'ya gönderildi. Bu ilk kafileyi ikincisi takip etmişti. Bunların ekserisi, Kossuth'un kurduğu Macar Cumhuriyeti'nin sivil erkanından idi. Hariciye Nazırı Kazimir, Zaptiye Nazırı Ladislas, gazete muharirlerinden Adolf Kiorman, siyasi neşriyatı ile meşhur Grimm, Dahiliye Nazırı Barthelmy Semre, Mezhep İşleri Müdürü Michel Horvat vesaire, bunlar mümtaz şahsiyetlerden mürekkep idi bu kafile. Artık mülteci kafileleri birbirini takip ediyordu. Hükümet bunları Anadolu dahilindeki muhtelif şehirlere yerleştiriyordu değerli dinleyiciler. Bütün servetlerini kaybetmiş olan bu vatan fedailerini mevkilerine ve şereflerine layık bir surette yaşatabilmek için bir hayli büyük masraflar ihtiyar ediliyordu. Bunlardan General Bem ile diğer birkaç büyük rütbeli zabit kendi arzularıyla Müslüman oldular. Aralarında iyi ressamlar da vardı. Bunlar yaptıkları resimleri Padişah Sultan Mecid'e takdim ettiler ve ihsanlara kavuştular. Bu Müslüman olan subaylar Osmanlı hizmetine girdi. Ancak bu ihtilalciler birbirleriyle pek hoş geçinemiyorlardı. Bilhassa sarhoş olduktan sonra vakitlerini daima kavga ile gürültüyle geçiriyorlardı. Hatta arada sırada kendilerini muhafazaya memur olan Türk zabitlerine bile tecavüzlerde bulunmaktan çekinmiyorlardı. Halbuki Türkler, milli ve vatanı bir gaye uğrunda, yurtlarından cüda kalmış olan bu felaket zedelerin taşkınlıklarına katiyen ehemmiyet vermiyorlardı. Her vesileden istifade ederek, onları bütün ihtiyaçlarını temin için bütün gayretlerini sarf ediyorlardı. Rusya ve Avusturya hükümetleri, bu mültecilerin memleketlerini iadeleri için mütemadiyen Osmanlı hükümetine şiddetli notalar veriyorlar. Bilhassa ihtilal hükümetinin başkanı olan Lajos Kossuth'un teslimi hakkında şiddetli ısrarlar gösteriyorlardı. Fakat her defasında Türkler kendilerine iltica edenleri teslim etmez mahallinde cevaplar alıyorlardı. Ve Osmanlı Devleti'nin çok sıkıntılı zamanlarında bile Osmanlı Devleti şerefini kayırmış ve kendisine sığınan bu mültecileri iade etmemiştir. Bu sebeple Avrupa'da, biraz da liberaller arasında Osmanlı Devleti lehinde pek çok tezahüratlar ve çok geniş bir kamuoyu, müspet kamuoyu teşekkül etmiştir. Osmanlılara sığınan bu Polonyalı ve Macar asilzadelerinin büyük çoğunluğu Müslüman olmuşlar ve Osmanlı hizmetine girmişlerdir değerli dinleyiciler. Bunların içinde savaş meydanlarında şehit olanların sayısı pek çoktur. Ve günümüzde de çok meşhur insanlar bu Macar ve Polonyalı asilzadelerin soyundan gelmektedirler. Evet değerli dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan müddetin sonuna geldik. Hatıralar programı burada sona eriyor. Haftaya yeni bir hatıralar programında ve yeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.